12. ayrım. Greta kaşlarını çattı. Elinden geldiğince ve sonra bir tür zafer hissiyle gülümsedi. Bunin, Kurbuski'nin ilticasının sahte olduğunu, Ferguson ve Rupper'ın muhtemelen anladıklarını söyledi. İnanılmaz dedi Ivanov. Peki sonra ne oldu diye sordu Lermov. Bunin dışarı çıktı. Beni görmezden geldi. Dolayısıyla kahveyi Luskov'a götürdüm. Her zamanki gibi vodka içiyordu ve kahve için bana teşekkür etti. Hala orada olmam kendisini şaşırtmamış gibiydi. Ofise geri döndüm. Bazı dosyalama işleriyle kendimi oyaladım. Sonra ona başka bir çağrı geldi ve bunu kontrol ettim. Peki kimdi o? General Ferguson. Bir bağırışma maçı yaptılar ve o Albay Luskov'a aşağılık herif dedi. Başını salladı. Sadece parça parça hatırlıyorum. Ferguson bir sürü guru görevlisini Moskova'ya sepetlemekle tehdit etti. Kurbuski hakkında her şeyi bildiğini ve ona elinden gelen her yolla yardım etmek istediğini söyledi. Kurbuski'nin Blake Johnson'ı kurtararak Amerika Birleşik Devletleri'ne zaten büyük bir iyilik yaptığını söyledi. Ya sonra? Luskov uzun bir süre vodka içerek orada oturdu ve sonra Bunin'i getirtti. Peki yine dinledin mi? Bunin'e olup bitenler göz önüne alındığında belki Ali Selim'den vazgeçmenin iyi fikir olacağını söyledi ve Bunin'e Ali Selim'e harcadığı zaman karşılığında vermesi için 50 bin pound verdi. Peki Bunin gitti mi? Evet, ben masamdaydım. Bir şey söylemeden gitti. Bir omuz kayışıyla bavul taşıyordu. Belli ki Greta yeniden huzursuzdu. Dinlenmeye ihtiyacım var albay, lütfen. Sona geliyoruz. Çok iyiydin. Bunin döndü değil mi? Evet, sabah bitti. Kesinlikle öğleden sonraydı. Doğrudan ofisimden geçti ve albaya gitti. Sen de yeniden dinledin. Bunin'in ona söylediğine göre Ali Selim kendisine kanser olduğunu, sadece 3 aylık ömrü kaldığını ve parayla ya da işten vazgeçilmesiyle ilgilenmediğini söylemiş. Bir şan şeref tutkusuyla çıkıp gidecekmiş. Greta durdu ve Lermov, devam et kızım dedi. Üzgünüm albay, koridoru açılan cam pencerelerden çalışanların müdürü Olga'nın yaklaştığını gördüm. Belli ki içeri girecekti. Bu nedenle kapattım. Tanrım, lütfen bunun doğru olmasına izin verme. Ivanov büyük heyecanla araya girdi. Sakin ol Peter dedi Lermov ona. Ona bir şans ver. İleri eğildi. O ne kadar kaldı? 3-4 dakika ve o gider gitmez yine açtım ve Bunin'in onunla yüzleşmelisin dediğini duydum. Albay Bunin'e onunla gitmesi ve Selim'i vurmak için bir fırsat yakalaması gerektiğini söyledi. Ya Bunin ne dedi? Kabul etti. 20 dakika içinde gideceklerini söyledi. Ve çıktı. Ya Luskov? Biraz sonra onun peşinden gitti. Bana kendisiyle binbaşı Bunin'in bir buluşmaları olduğunu ve öğleden sonra daha geç bir saatte geri döneceğini söyledi. Ofisten ayrıldım ve merdivenden çıkarak otoparka bakan bir pencereye gittim. Onların Mercedes'e yürüdüklerini, bindiklerini ve uzaklaştıklarını gördüm. Direksiyonda Bunin vardı. Tabii o olacaktı diye yorumladı Lermov. Luskov vodka içinde yüzdüğüne göre. Greta Bikov sırtını doğrulttu ve ellerini önündeki masanın üzerinde kavuşturdu. Ve bu albay, binbaşı Yuri Bunin ile albay Boris Luskov'u son kez görüşümdü. Dolayısıyla Tanrım yardım et bana. Lermov gülümsedi. Sana tamamen inanıyorum Teğmen Bikov. Bütün günahlar affedildi mi albay? Dürüst olmak gerekirse herhangi bir rütbeli subaya sekreterlik görevleri için seni tavsiye etmek bana zor gelir. Ama yanlış davranışın bana paha biçilemez bilgiler verdiğine göre bunu görmezden geliyorum. Henüz işimiz bitmedi. Elbette ama sanırım bir molayı daha hak ettin. Lermov, subaylar barının gözlerden uzak bir köşesine Ivanov'un karşısına oturdu ve elde edilecek en saf ve buz gibi vodkanın tadını çıkardı. Harika dedi Lermov ilk bardağı içerken. Buna gerçekten ihtiyacım vardı. Ivanov, bu kesinlikle beyni donduruyor dedi ona. Onu ömür boyu Gorki istasyonuna gönderme tehdidiniz işi halletti. Aptal kız buna inandı. Ama bunu gerçekten yapacaktım Peter. Benim dünyamda boş tehditlere yer yok. İnsanlar bir soruşturmanın nesnesini çözmek için fiziksel gücün daima gerekli olduğunu düşünüyor. Ya siz buna katılmıyor musunuz? 3. Reich yıllarında Almanlar İngiliz kanalından Urallara kadar Avrupa'nın efendileriydiler ve yine de Britanya'da Nazi casusluk sisteminin tamamen yıkıldığı yerde işkence düşünülemezdi. Hiç fiziksel güç kullanılmadı. Peki sır neydi? İhanet sistemi. Casusları kendilerine döndürdüler. Böylece Alman efendileri casusların hala kendileri için çalıştıklarını zannettiler ve onların telsiz trafiğine inandılar. İngilizler bunu nasıl yaptılar? Şüphesiz işkence değil ve onların etik kurallarına göre hiçbir tür fiziksel şiddete güvenemezdin. Onların casus yakalayıcıları üst sınıfların İngilizcesiyle verilen bir tek seçenek sundu. Ne dediler diye sordu Ivanov. Lermov cevabını öyle mükemmel bir İngilizce ile verdi ki Rus aksanı ancak belli belirsiz hissediliyordu. Sizin bize yardım edemeyeceğinizi duyduğumuz için üzgünüm oğlum. Çok kötü. Şimdi sizi hücrenize geri götürecekler. İşleri uzatmaya gerek yok. Sabah saat 9'da hapishane bahçesinde asılacaksınız. Ivanov, makul seviyede ama yine de Lermov'unki kadar mükemmel olmayan bir İngilizce ile aman tanrım dedi, bunu gerçekten yaptılar mı? O evet, faydalı şok yaklaşımı. Saat 9 randevusunu bilmek zihinlerin konsantrasyonunu mükemmel bir şekilde sağladı. Greta Bikov konusunda ilhamı nereden aldığınızı şimdi görebiliyorum. Onun ödünü patlattınız. Onun için üzülme Peter. Londra'daki davranışı dehşet vericiydi. Başka kimi dinliyordu acaba? Başını salladı. Guru'ya dair hiçbir şeye uygun değil. Ama hala bizim için uygun değil mi? Elbette ama şimdiye kadar öğrendiğimizi gözden geçirelim. Çoğu zaman ayyaş bir idiot gibi görünen Boris Luskov, dört büyüklerin beklenmedik buluşmasını duydu ve onların, belli ki sık sık anlaştığı, Ali Selim adında bir adam tarafından öldürülmelerini sağlayarak şanına şan katmaya karar verdi. Bunin'in bundan çok fazla memnun kalmadığını ama başka seçeneği olmadığından onunla işbirliği yapmayı kabul ettiğine dair bir önsezim var. Pazartesi sabahı gece yarısından sonra Ali Selim'le buluştular. Cinayet planı yapıldı ve konsolosluğa geri döndüler. Sonraki adım nedir? Bunin, Luskov'un ofisine geldi. Yaşıyor olması gereken ama aslında 2000 Mart ayında tifodan ölen Tanya Kurbuski'yi tanıyıp tanımadığını ona sordu ve Luskov tanımadığını söyledi. Lermov, Luskov'un Tanya'nın öldüğünü gerçekten bilmediğini kabul edelim. Bunin'in de bilmediği anlamına gelir bu. O halde Tanya ile ilgili gerçeği nereden öğrendi diye sordu. Bence Kurbuski dedi Ivanov. O ve Bunin Afganistan'da dostlardı. Onun Bunin'in şifreli cep telefonuna erişimi vardı. Bunin'e telefon edip Mayfair'deki çatışmayla ilgili haberleri verdi. Bizim fark ettiğimizden daha fazla iletişim kurmuş olabilirler. Peki ya Kurbuski, bunu nereden elde etti? Lermov sanki kendi kendineymiş gibi başını salladı. Ama elbette binbaşı Jill Roper, sanal alemin sırlarını çözmekte ondan daha uzmanı yok. Ivanov alaycı gülümsemeyle gülümsedi. Bir 9. kod yasağının Roper'ı uzun süre tuttuğunu sanmıyorum. Katılıyorum dedi Lermov. Sonra General Ferguson'la barışma maçımız var. Konsolosluğu misillemelerle tehdit ediyor ve Kurbuski hakkında her şeyi bildiğini söylüyor. Elinden gelen her yolla ona yardım edeceğini ve Amerikalıların Black Johnson'a yardım ettiği için ona minnettar olduklarını söylüyor. Johnson'ın Beyaz Saray için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. O halde biz neredeyiz? Ivanov, size bir şey söyleyeyim dedi. Eminim Alexander Kurbuski orada. Ferguson'un ve adamlarının ellerinde. Luskov ve Bunin. Emin değilim. Ne düşünüyorsunuz? Terör ve örtülü operasyonlar uzmanısınız. Bunu söylediğin için naziksin ama ben daima bir roman yazmanın hayalini kurdum. Ve bütün bu işten bir gerilim romanı çıkardı. Kurbuski'ye, cesur kahramana, şantaj yapıldı. Çünkü öldüğünü sandığı kız kardeşi ömür boyu hapis cezası aldı ve o da kardeşinin serbest bırakılması ödülü karşılığında düşman elit grubun arasına sızmayı kabul etti. Ama kız kardeşinin öldüğü ortaya çıkıyor. Lermov, düşününce aslında fazla komik değil dedi. Kurbuski gibi bir adam böyle kötü kullanıldığını anladığında ne yapar? Savaş için sefere çıkar derim. Elbette bunu yapar ve senin gibi ben de onun dışarıda bir yerde ve çok büyük ihtimalle Ferguson ve adamlarıyla beraber olduğuna inanıyorum. Bunin onun yakın arkadaşıydı, bunu biliyoruz. O halde belki o da Gurbuski'ye doğru çekildi. Bununla beraber Luskov tam bir muamma ama şu Ali Selim hakkında bilgi alabiliriz. Bu çok rastlanır bir isim ama muhtemelen bir kaydı vardır. Git ve bu işi hallet. Ya siz albay? Greta ile bir seansım daha olacak. Bu Blake Johnson meselesi ve siyah kapüşonlu adamın Dylan değil de Kurbuski olması kafamı kurcalıyor. Bütün bunlar ne demek oluyor? Şimdi dışarı çık. Bu Ali Selim işini hallettiğinde yanıma gelebilirsin. Böylece yeniden sorgu odasına gitti. Orada Greta Bikov, Çavuş Trans gibi iş arkadaşının acımasız bakışları altında bekliyordu. Sakinleşmiş görünüyordu ama yine de sağ yanağı seyrildi ve sanki rahatsızmış gibi sandalyesinde hareket etti. Lermov'dan önce söze başlama hatasını yaptı. ''Sanırım size söyleyebileceğim daha fazla şey yok albay. Her şeyi anlattığım gibi görünüyor.'' ''Bırak da buna ben karar vereyim.'' dedi Lermov ve kapı arkasından açıldı. İçeri Ivanov girdi. Yeniden duvara yaslanarak yerini aldı. ''Her şey yolunda albay. Şimdi Ali Selim üzerine araştırma yapıyorlar. Bir şey ortaya çıkar çıkmaz bunu bileceğiz.'' ''Sana minnettarım Yüzbaşı Ivanov.'' Lermov dosyasını açtı ve bütün dikkatini Greta'ya verdi. ''Bize şimdiye kadar anlattığın her şey mantıklıydı. Yine de bu her yönüyle tam anlamıyla doğrulanamaz. Şimdi aklını iyice geçmişe vermeni istiyorum. Bunin'in Albay Luskova, Tanya Kurbuski'nin ölümünü nasıl anlattığını bize söyleyeceksin. Onun ayrıca siyah kapüşonlu bir adamdan bahsettiğini söylemiştin.'' ''Evet ama bunu size anlattım zaten.'' ''Hafızamı tazele.'' dediler Mov. Blake Johnson'ı kurtaran siyah kapüşonlu adamın Dylan olmadığını, Kurbuski olduğunu söyledi. Birinin daha kız kardeşi gibi sonunun Gorki istasyonunda bitmesi fikrine dayanamadığı için. Peki daha önce siyah kapüşonlu bir adamdan bahsedildiğini duymuş muydun? Evet, sanırım daha önceydi. Gerektiğinde biraz kaslarını kullanan Oleg ve Petrovic adlı iki moron, guru adamıyla ilgili bir şey ters gitmişti. Konsolosluğun Essex'te Berkeley Down adlı özel bir uçak pistiyle anlaşması var. Moskova'ya gitmek için Falcon'ları oradan ayırtıyoruz. Bana pazar günü bir tanesini bekletmemi, Oleg'le Petrovic'in orada Moskova'ya uçuş için birine eşlik edeceklerini söyledi. Peki bunun kim olduğuna dair hiçbir fikrin yok mu? Tanrım hayır, bu bir yüksek güvenlik meselesiydi ama pazar gecesi geç vakitte Bunin onunlayken içeriği dinledim. Neden? Oleg ve Petrovic şehir dışından telefon edip araç istediler ve geldiklerinde zarar görmüş durumdaydılar. Petrovic'in eli yaralıydı ve Oleg sağ kulağında kan lekeli bir mendil tutuyordu. Revire gittiler. Luskov'un ne söylediğini duydun mu? Çok kızmıştı ve onları ceza alayına transfer ettirmekte tehdit etti. Bunin ona kapüşonlu adamın Dylan olduğuna inanıp inanmadığını sordu ve Luskov, Dylan'ın silahla kulağın yarısını uçurmakla meşhur olduğunu söyledi. Hepsi bu mu? Kesinlikle. Lermov bunu düşünerek başını salladı. Sonra hepsi bu kadar, tabii şimdilik. Birden Greta'nın öfkesi parladı. Beni bütün gece bir hücreye tıkmayacaksınız ya. Teğmen, sen Rus ordusunda hizmet eden bir subaysın. Bayanlar için ceza alayları olmayabilir ama başına başka şeyler gelebilir. O halde dikkatli ol. Özür dilerim dedi Greta çaresizce. Lermov onu duymazlıktan geldi. Götürün onu. Greta tamamen üzüntü içinde iki çavuş arasında dışarı çıktı. Ivanov şimdi ne olacak diye sordu. Londra'yı tekrar kontrol edin. Oleg ve Petrovic'in hala listede olup olmadıklarını bilmek ilgimi çeker. Bunu bilgisayardaki çalışan kayıtlarımızdan öğrenebilmemiz lazım. Sadece bir dakika alacak. Aceleyle dışarı çıktı ve Lermov orada oturup bunu düşündü. Her şey kesinlikle bir araya toplanıyordu ama elbette her tür soruşturmada şansa ihtiyaç vardı ve birkaç dakika sonra Ivanov döndüğünde buna gerçekten sahip olmuştu. Haberler harika albay. Oleg ve Petrovic 2 ay önce Londra'dan transfer edilmişler. Vasat performans raporları. Tam burada, Moskova'dalar. Genel inzibat görevleri üzerine Saha Piyadesi Eğitim Okulu'na bağlılar. Hala guru mu? Evet albay. Bunun bir tür düşüş olduğunu düşünebilirim. Git ve onları tutukla Peter ve eğer biri itiraz ederse bunu kullan. Putin'in mektubunu çıkardı ve uzattı. Ivanov ona, "Benim için zevk albay," dedi ve aceleyle çıktı. Yedi. Biraz sonra Ivanov aradı. "Onlar elimde albay, tamamen sinir bozucu bir çift. Greta Bikov onlardan moron diye bahsetmekle haklıymış. Başına iç dert oldular mı?" "Pek değil, içki içiyorlardı ve genelde suratsız ve kendini beğenmişler. Eğitim okulunda görevli subay sadece bir teğmendi. Rütbem ondan daha yüksek olduğu için durumu itirazsız kabul etti. Mektubu kullanmam gerekmedi." "Neredesin?" "Neredeyse yanınızdayım. Standart bir askeri inzibat güvenlik karavanındayım. Şoförle öndeyim. Onları iki inzibat çavuşuyla birlikte arkaya koydum ve bunun büyük bir şaka olduğunu düşündüler. Sebep içki elbette." "Pekala, haydi suratlarından gülümsemeyi silelim. Seni Greta Bikov için kullandığımız sorgu hücresinde bekleyeceğim." Dışarı koridora çıktı ve yaşlı çaycı kadını servis masasını ona doğru iterken buldu. Kadın durdu ve bir şey söylemeden semaverden bir bardak çay doldurdu. Lermov çayı aldı ve ona bir banknot verdi. "Bunu bozamam," dedi kadın. Lermov minnettar şekilde sıcak çayı içti. "Sorun değil babuşka. Belki sana verdiğim şu paketten bağışlayacak bir sigaran vardır." Kadın önlük torbasından Marlboro paketini çıkardı ve dikkatlice bir tane çıkardı. "Senin bunu içmenden hoşlanmayacaklar. O halde buna tahammül etsinler babuşka. Ben bir albayım, tam yetkili bir albay." Kadın plastik bir çakmak çıkardı ve onu yaktı. Lermov sigara dumanı çıkarırken kadın onu tanıdığından beri ilk defa gülümsedi. "Seni sevdim tavarış," dedi. "Peki beni neden sevdin babuşka?" "Çünkü senin hakkında gerçek şu ki hiçbir şeye aldırış etmiyorsun." "Kesinlikle doğru babuşka." Uzaklaşırken Lermov gülüyordu. Yazarın notu: tavarış, Rusça yoldaş. Sorgu hücresine girdiğinde kapının her iki yanında bir inzibat çavuşu buldu. Oleg ve Petrovich masanın başında elleri hala kelepçeli olarak oturuyorlardı. Ivanov kapıya yakın oturuyordu ve ayağı sıçradı. "Emredildiği gibi mahkumlar hazır albay." Onlar o kadar sarhoşlardı ki gülmeye başladılar ve Oleg "dalga mı geçiyor?" diye sordu. "Demek istediğim bu fazla ileri gitti. Biz guruda teğmenleriz, bunu fark etmediniz mi?" Lermov yavaşça masanın etrafından yürüdü. Sigarası hala ağzındayken aşağı onlara bakarak durdu, sonra yavaşça sigaraya basıp söndürdü. Ve kapıdaki sopalarını büken sert görünüşlü iki çavuşa "her birine önce sol bacak lütfen," dedi. Çavuşlar içeri girdiler. Sopaları savruldu ve iki adam da bağırarak yere serildi. Çavuşlar onları çekip ayağa kaldırdı. Ivanov iki sarhoşun bu kadar hızlı ayıldıklarını nadiren görmüştü. Oleg gerçekten hıçkırıyordu. "Bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Çavuşlar sağ bacağınızı, sonra sırasıyla her kolunuzu hareket ettirmekten büyük mutluluk duyacaklar. Ama ben şiddetten nefret ederim. O halde dikkatle dinleyin. Yüzbaşı Ivanov, lütfen." Ivanov mektubu okudu. Bitirdiğinde Lermov, "Başbakan Putin'den yetki belgem bana sizin kaderiniz üzerinde tam yetki veriyor. Şimdi dahil olduğunuz Londra konsolosluğundaki hizmetinizle ilgili belli konularda size sorular soracağım. Neler olduğuna dair gerçeği tam olarak bana söylemezseniz rütbeniz düşürülecek ve ceza alayına gönderileceksiniz," dedi. Onlar Lermov'a budala gibi yüzlerinde tam bir dehşetle baktılar. Lermov Putin'in mektubunu uzattı. "Başbakanınızdan bu belge bana bunu yapma gücü veriyor. Daha fazla kaybedecek vaktim yok. Bana cevabınızı verin." "Ne isterseniz albay," diye mırıldandı Petrovich. "Evet, öyle efendim," diye katıldı Oleg. "Sadece bize neyi bilmek istediğinizi söyleyin." "O halde oturun ve başlayalım.